Lafazan'ın yeni bölümünden herkese selamlar. Bugün geçtiğimiz hafta aslında yapmayı planlıyorduk göçle beraber, fakat göç çok bizi sarınca göç konusu. Bunu bu haftaya bırakma kararı aldık. Bu hafta şehir ve şehircilik tarihi özelinde konuşacağız. Yine her zaman gibi sevgili kardeşim Kaan Varol'la birlikteyiz. Kaan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk Cacım. Nasılsın?
Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sen nasılsın? Bu artık vurgular oluştu farkındaysan. Böyle hiç artık tıklamadan programı açıyorum. Sen de o. İyiyim Cancım. Sen nasılsın? Hani böyle o.
Üstümüzdeki o şey toprağı, ölü toprağı attık gibi biraz sanki
Evet,
onun
evet.
sebebiyle artık iyi bir şekilde açıyoruz programı. Ya ben
Evet.
nasılım? Ben her zamanki gibiyim.
Canım.
Sandalyeden düştüm. Sandalyem kırıldı. 10 senelik bir bilgisayar sandalyem vardı. Gecenin dördünde evin içinde yuvarlandım falan böyle yani.
Evet,
Tavana falan baktım böyle filmlerdeki gibi.
buradan tüm bilgisayar ekipmanı, oyun ekipmanı satan firmalara sesleniyoruz.
Bana bir sandalye gönderin ya.
Artık bize bir sponsor olun da biz de rahat rahat daha
Yan
iyi programlar
sponsor mu?
yapalım.
Allah rızası için gönderin. Ne sponsoru ya?
Bu arada
Oyuncu sandalyesi 2000 lira olmuş. Ben de tekli koltuğu böyle kitaplarımla yükselterek şey yaptım dedi ona. Yüksek bir platform oluşturdum böyle kendime. Manyak gibi evin içinde kitapların üstünde oturuyorum. Koyduğum kitaplar da böyle enteresan enteresan kitaplar. Kötü hissediyorum kendimi
Albert
kitap
Camus'un
konusunda.
üzerinde oturuyorsun değil mi
Sana bir
şu
şey diyeyim mi? Albert Camus'un yazı var bir ayağında.
an?
Bir tanesinde Tolkien'in Roverando mu var? Bir tanesinde ne
Ama şimdi
vardı?
Orta Dünya lincine uğratma bizi şimdi. Tolkien
Yok
ise
canım
o kitap
ben
şeyin
aynen
altına konulur
koyulur
mu
mu lan
diye.
köpek diye beni şimdi linçlemesinler de hani başka o şeyi denir ona o balansı tutturabilmem için onu kullanmam gerekti. Başka ne var? Şeyin Halil Cibran'ın bir kitabı var da ermişti galiba. Ermiş var.
Halil Cibran çok önemli değil, onu koyabilirsin.
Aynen çok da şey değil yani çok da önemli değil. Bir de Fullmetal Alchemist Brotherhood'un bir mangası var. Onu da bir ayağına koydum. Altında Netgeo dergileri var bu arada. Çok
Beraber
sevdiğim Netgeo dergilerimi koydum böyle.
sahaftan
Aynen onların üstünde böyle kral tahtında gibi takılıyorum şu an.
dergiler. Bu
Durumdan
arada
bir nebze memnunum bir nebze değilim ya.
bizim tabii bu programa vesile olan sevgili Müjdat'ın kurduğu Boş Yapma Enstitüsü de ikinci yılı mıydı, üçüncü yılı mıydı şu an tam hatırlamıyorum ama birkaç sene olmuş artık.
Birkaç sene
Onu
oldu.
birkaç sene olmuş artık. Onun da yeni, yani Boş Yapma Enstitüsü'nün yeni yaşını da buradan kutluyoruz. Böyle bir
Yeni yaşında.
değerli, evet, böyle değerli oluşumun içinde bulunmaktan dolayı da çok mutlu olduğumuzu tekrar tekrar söylemek istiyoruz.
Aynen öyle. Umarım önümüzdeki senelerde istediğimiz yerlere, istediğimiz
Evet,
sonuçlara
bunlara ulaşırız diye
ulaşırız.
düşünüyorum. Evet, ben de buradan sevgili Müjdat'a selam olsun. Çok teşekkür ederim. Yaptığı iş çok değerli. Tabii biz de buna benzer biliyorsun bir oluşum kurmayı planlamıştık Kaan'cığım yıllar önce. Ama biz elimizi yüzümüze bulaştırdık. Biz bu işlerin insanı
Ya
değilmişiz.
şöyle
Bunu
elimize yülümüze bulaştırmaktan ziyade bizim denediğimiz dönemde podcast adlı işte
bu mecra.
format olmadı yani vardı fakat hani şimdiki kadar bir şey olmadığı için ona popüler olmadığı için biz canlı radyo yayınları yapmayı tercih ediyorduk. Fakat hani canlı radyoya birilerini çekmek kayıttan bir yerlere yüklemekten daha zor olduğu için aslında ilk zamanlarda iyi giderken daha sonrasında işte kişisel egoların içe girmesi veya işte belirli başlıklı saçma olaylardan dolayı pek başarılı olamadık. Mazide bir şey olarak güzel bir anı olarak kaldı
Evet,
sadece.
buradan prestij müzik ailesini andıran sevgili Karga Radyo
Aynen.
ekibine de tekrardan
Selam olsun.
selamlar, saygılar. Hepsini çok seviyoruz. Arasında yani hala zaten görüşüyoruz hepimiz. Hepsine
Hepsiyle görüşüyoruz canım neredeyse.
buradan hepsine selamlar. Kaan'cığım, macun faslını bitirdikten sonra bu hafta macun faslı biraz uzun sürdü.
Aynen.
Asıl konumuza dönmek istiyorum. Bu hafta dediğim gibi şehircilik, yani şehir ne demek? Hangi yerleşimlerine şehir denir? Hangi yerleşim, ya şehirler nasıl olmalı? Tarih boyunca şehirlerin gelişimi gibi güzel bir konu başlığı belirledik kendimize. Tabii yani şunu da aslında söylemek lazım öncesinde. Biz ağır, ya özellikle ben tarihin ağır metodolojik anlatılarla anlatılmasında biraz karşıyım. Yani sonuçta bu programı dinleyen insanlar benim metoduma hakim değiller. Hiçbir zaman da benim metoduma hakim olmayacaklar. Çünkü
kaldı ki hani bir tarihçinin tarihçiyi anlatacağı şekilde anlatıldığı zaman biraz iş sıkıcı hale gelebiliyor yani.
Evet,
zaten tarihçi olsa bizi dinlemez yani. Açar bakar şeyden kaynaklı.
Ve biliyorsun tarih aslında sıkıcı bir konu. Yani bizim milletimiz tarafından, halkımız tarafından sıkıcı görülen bir konu. O yüzden böyle işte şu şunu demiş, bu bunu demiş, şunu şu argümanına göre, bunun bu argümanına göre, işte efendim Kaan Varol'un yazdığına göre, işte Can Bilge'nin yazdığına göre falandan ziyade daha onları hepsini bir arada tutup daha dipnotsuz, daha anlaşılabilir bir şekilde.
Mahalle ağasıyla.
Evet. Hani insanlar dinlesinler, dinlerken de hani işte Levent Kırca'nın meşhur lafı var da güldürürken düşündürmek diye. Biz de hani dinlerken böyle hani ufak aslında hani kafaların biraz daha rahatlamasını istiyoruz. O yüzden hani böyle daha o tarih metodolojisinden, o sıkıcı tarih metodolojisinden uzaklaşıp daha interdisipliner bir anlatım tarzı benimsiyoruz kendi açımızdan. Bunu neden açıklama gereği duydum bilmiyorum ama mazi kalbimde yaradır diyerek neden açıkladığımı da biraz belki de şey vermiş olabilirim yani. Evet Kaan'cığım, şehir.
Evet, şehir.
Evet, şehir. Şimdi aslında bizim programımız fark ettiysen ne zaten programın içindesin sen de. Biraz birbirine bağımlı bölümler. Yani sürekli diğer bölümlere atıf yaparak işte bir önceki bölümde bıraktığımız yerden ya da 3-5 bölüm önce o verdiğimiz şeyi atıfa hani uygun ilerlemeye çalışıyoruz. Konuları da buna göre seçiyoruz. Şehir konusunu aslında biz programın yani ilk lafazan başladığından beri sürekli seninle irdeliyoruz bu şehir konusunu, şehir tarihi konusunu. Benim de çok sevdiğim bir tarihi alandır bu. Dolayısıyla aslında şuradan girmek lazım konuya. Yine her zaman yaptığımız gibi toplu halde yaşamak. Aslında
toplu halde yaşamak, evet.
Evet, toplu halde
en basit ve en güzel şekilde açıklanabilecek şey, şehir nedir sorusuna verilebilecek bence en basit ve en güzel cevap olabilir.
Aynen. İnsanların toplu halde yaşama isteği. Peki hemen ardından şu soruya cevap vermek gerekiyor. Tarihte karşılaştığımız ilk şehir hangisi? Aslında buna şehir tipleriyle cevap vermemiz gerekiyor. Yani işte o vatandaşlık bilgisi derslerini hatırla işte 1000 kişiyle 5000 kişinin arasındaki kişinin yaşadığı yer nahiye. İşte efendim 5000 kişiyle işte 10000 kişinin arası yaşadığı yer kasaba falan filan gibi böyle bunun katmanları var. Fakat haddi zatında ya yani son kertede şehir dediğimiz şey aslında insanların toplu bir şekilde kümülatif bir yaşam geliştirecekleri ve birbirleriyle etkileşim halinde bulunarak bu yaşamı idame ettirecekleri insan elinden çıkmış kompleks yapılar olarak değerlendirebiliriz. Sakın bir daha benden bunu isteme çünkü bu tanımı bir daha yapamam.
Aynı cümleyi bir defa daha kuramazsın. Yani
kesinlikle kuramam.
Şimdi ilk olarak başlamamız gereken yer tabii ki de bütün büyük devrimlerin yaşandığı ve hani büyük icatların ortaya çıktığı yer olan Mezopotamya'yı incelememiz lazım. Çünkü tarih bize maalesef şunu söylüyor. Her şey bu topraklardan çıktı. Yani şu an üzerinde bulunduğumuz topraklardan çıkıyor. Ve ilk şehir olarak adlandırılabilecek veya ilk şehir örneklerine rastladığımız yerler Güney Mezopotamya olarak şey oluyor. Bu topraklardan çıkıyor. Yani belirli başlı, daha doğrusu insan tarihinin gelişiminde çok önemli noktaları olan faktörleri olan bir yer üzerinde yaşıyoruz. Fakat buna daha sonra tabii ki de değineceğiz yani. Hani burada çıkmasına rağmen neden burada düzgün şekilde yapılmadığını daha sonra tabii ki de senin programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız ama hani neden mesela ilk olarak şehir kavramını biz Mezopotamya'da görüyoruz Cancın?
Çünkü ilk devletler burada kuruluyor. Çok basit. Şimdi devletlerin ortaya çıkış amacı, daha önce bunu Devletin Tarihi isimli programımızda uzun uzun anlatmıştık. Dolayısıyla ortaya çıkış amaçlarına oradan bakabilirler. Bizim burada üzerine durmamız gereken konu, devletin ortaya çıktıktan sonra insanları bir şekilde huzur içerisinde yaşatma görevleri. Bu huzuru ve güvenliği sağlayacak olan şey de devletlerin şehirler kurmasıydı. Yani çünkü nüfus artıyor. Biliyorsun ya, yani ilk başlarda köylerde başladık biz bu işe. Köylerde başladık. Fakat bu köylerin organizasyonu korunmaya çok fazla müsait değildi. Yani dışarıdan çok fazla şey vardı, tehdit vardı. İşte başka bir köy gelip atıyorum işte sen benim köyüme saldırıp benim köyümü de alabiliyorsun ki zaten aslında gücün tek elde toplanması, daha sonra işte bu işin devlete dönmesi de aslında bu köyler arası çatışmadan falan başlıyor. Aslında şurada bir parantez açmak lazım. Bizim tarihte kompleks olarak gördüğümüz konular aslında çok basit temellere dayanıyor. Yani işte birazdan işleyeceğiz kalelerin ortaya çıkışı falan. Hani bunlar aslında çok kompleks yapılarmış gibi ortaya, çok kompleks konularmış gibi ortaya çıkıyor. Ama bu kompleks olarak ortaya çıkmasının bir sebebi de sanıyorum biz tarihçilerin biraz böyle şeyi, işleri daha böyle sofistike anlatma merakımız diye düşünüyorum yani. Kapa parantezi. Devletler ortaya çıktığı zaman halkı bir arada tutabilmek için ve onların belirli başlı ihtiyaçlarını karşılamak için, işte nedir bu belli başlı ihtiyaçlar? Onların yeme içme ihtiyaçları, barınma ihtiyaçları, efendim işte güvenlik ihtiyaçları. Sonuçta güvenliğimizi sağlamaları için birine yetki veriyoruz değil mi? Dolayısıyla bu da bizi ilk işte Ur ve Uruk. Senin verdiğin iki örnek o. Bu
Aynen.
topraklardan çıkıyor dedim. Ur ve Uruk
Aynen.
şehirleri. Sümerlerin hakimiyetindeki Ur ve Uruk şehirlerinden ortaya çıkıyor iş. Tabii erken dönem şehirlerde gördüğümüz en önemli etkenlerden bir tanesi şehrin dini yapının etrafına kuruluyor olması. Bu ilerleyen safhalarda birazdan anlatacağımız gibi daha farklı yapıların etrafında şey olacak, vücut bulmaya başlayacak ki bu programın en sonunda benim okuyacağım Fuat Köprülü'nün o Doğu ve Batı neden bu kadar birbirine ters düştüğüne dair çok önemli bir tespiti vardır. Onunla da çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Sen bu Ur ve Uruk şehirleri hakkında, hani ya da ne bileyim bu erken dönem şehirleşmeleri hakkında bilmiyorum, söyleyecek bir şeyin var mı?
Yani şöyle, bu yerleşkeler hakkında senin dediğin gibi, yani hani belirli başlı temel ihtiyaçların ortaya çıkmasından ve bu ihtiyaçların düzgün şekilde karşılanamaması sebebiyle ortaya çıkıyor. İşte az önceki dediğin gibi güvenlik ihtiyacı veya bir şeye ulaşımın daha kolay olması veya atıyorum dini yapıların orada bulunması ve belirli bir noktayı merkez alarak ve bu merkezin etrafında genişleyen yapılar olarak görmemiz gerekiyor aslında.
Tabii ki aynen öyle. İşte tabii şehirler büyüdükçe, yani şehirler artık böyle işte Babilon gibi mesela. Değil mi? Yani şeyin antik
Babil.
dönemin aynen Babil şey Babilon aslında, biliyorsun
Tabii.
oranın adı. Aslında bugün bizim bildiğimiz şehir formatına çok yakın bir kent olduğu düşünülüyor ve biliyorsun nüfusu da çok fazla artık, hani böyle o dönem için 10 binlere 15 binlere dayanan bir şehir nüfusu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında işte o hükümdar adına şehri yönetecek vali, yani şehir görevlileri işte çok çok sonra ortaya çıkacak belki belediye başkanı, ne bileyim defterdar falan gibi böyle şehir görevlileri buralarda ortaya çıkmaya başlıyor. Yani senin de demin dediğin gibi yine bir şeylerin kökeni bu Mezopotamya, Güney Mezopotamya ve Kuzey Mezopotamya arasındaki o bereketli Hilal bölgesinde her şey ortaya çıkıyor. Ve tabii aslında tüm medeniyetin kökeninde, yani bugün bizim medeniyet, işte Türkçesi uygarlık, ne bileyim işte İngilizcesi civilization gibi bütün bu medeniyet algımızın temelinde şehir kelimesi var. Çünkü Arapça Arapçası olan, yani uygarlık kelimesinin Arapçası olan şey medeniyet. Medeniyet, Medine şehir demek Arapça.
Tabii. Ve bu şehirler büyürken aslında karşımıza bu sen da benden daha iyi biliyorsun.
Estağfurullah.
Bu Uruk-Hagina kanunları
Tabii.
ve şey çıkıyor, Hammurabi yasaları çıkıyor. Yani belirli bir şehirleşmeye başladığımız zaman aslında belirli kuralların korunması gerektiği çıkıyor. Ve burada da Sümerler bunun tabii ki de ilk örneğini bize veriyor. Ve hani diyorlar ki bu kadar insan burada yaşıyorsa burada bir düzen sağlamamız gerekiyor.
Evet.
Aslında kanunların çıkışı ve yasaların çıkışı şeyle birlikte gelişiyor. Şehirlerin
Şehirleşim tabii
ortaya
ki de.
çıkmasıyla gelişiyor. Daha öncesinden tabii ki de yazılı kanunlar var. Ama ve lakin bu kanunların yazılı bir şekle geçirilmesi şehir ve şehirleşmeyle bağlantılı olarak şey yapıyor. İlerlemeye ve gelişmeye devam ediyor. Ve Hammurabi kanunlarında da bunu görüyoruz zaten. Milattan önce 1760 yıllarında, 1770 yıllarında tam olarak tarihi hatırlamıyorum ama kanunlara da bu şekilde yani ortaya çıkıyor diyebiliriz aslında çok
Yani
basit tabirle.
şehir dediğin şey bir süre sonra insanların birbirleriyle olan ilişkilerini de artık düzenlemeye başlayan mekanizmanın şeyi olacak, dişlisi olacak. Yani bunlar çok önemli kavramlar. Biraz önce yani üstüne basa basa söylediğim gibi yine işte Arapça karşılığı olan medeniyetin kökünde yine şehir var. Yani şehirleşme medeniyetle bir tutulmuş. Aynı şekilde kelimenin İngilizcesi İşte civilization, civ kökü o. Geçen ben de bunu İngilizce dersinde öğrendim. Bu civ kökü yani civ,
Civitas.
aynen civitas, Latince olan
Latince.
civitas. Aynen
Evet.
Latince civitas şehir demek zaten.
Anglo-Sakson dilinde zaten şey olarak geçiyor. Yani daha
Şehir olarak
sonrasında
geçiyor.
city'ye çevriliyor bu
Aynen
civitas
öyle.
kelimesi.
Dille Galata uğruyor ve şehir city oluyor işte. Orada da yine aynı şekilde şehirden doğma yani şehir kavramı üzerinden gelişen bir medeniyet algısından bahsedebiliriz. Dolayısıyla bugün bizim tüm birikimimiz, tüm bu şehir dediğimiz şeyin temelinde yani medeniyet dediğimiz bu tek dişi kalmış canavarın
Temelinde.
temelinde şey var. Şehir var yani yine şehircilik var. Dolayısıyla insanlık tarihini geliştiren en önemli kavramlardan bir tanesi olarak bu şehir kavramını ortaya atmak bence çok mantıklı ki zaten orta çağdaki şehirlerin genişlemesinde ve onların bir şehir olarak addedilmesinde de Legoff'a göre hadi burada ben de bir tane argüman sıkıştırayım araya. Legoff'a göre bunun çok büyük payı var. Tabii şehirleri de geliştiren bazı organizmalar var. Onları da bir süre sonra zaten söyleyeceğiz program içerisinde. Tabii doğuda işler böyleyken Kaan'cığım biliyorsun biz aslında bir metodumuz olmadığını söylememize rağmen aslında çok önemli bir tarihsel metot üzerinden gidiyoruz. Karşılaştırmalı tarih yapıyoruz aslında. Doğu şehirleri yani doğuda çıkan şehirler ve doğudaki şehirlerin yükselişi devam ederken bir süre sonra Batı uygarlığının, Batı medeniyetinin temellerinin atılacağı başka bir yere doğru kaymaya başlayacağız. Bu sefer orada Yunan medeniyeti ortaya çıkacak. Aslında Yunan medeniyeti dediğimiz şey de tam olarak
Ulan
Atina,
yine Roma'ya doğru gidiyoruz ya.
maalesef gideceğiz.
Yine Roma'ya doğru gidiyoruz.
Maalesef gideceğiz. Zaten Roma programı için biliyorsun sıkıştırdığım biri var. İnşallah yakın dönem, yakın tarihte burada olacak o da. Yani Yunan şehirleri aslında bugün bizim bildiğimiz ne demek? Bizim bildiğimiz bütün şehirlerin yapısının temelini oluşturacak Yunan şehirleri. Peki en önemli Yunan şehirleri hangisidir diye bir soru bundan
Bu
gelebilir.
arada şeyi de araya
Evet.
sıkıştıralım ya antik
Lütfen.
Yunan kentlerinin parantez ismindeki ismini de söyleyelim. Polis.
Polis. Evet. Bugün onu söylediğin çok iyi oldu. Mesela İnebolu. İneapolis'tir aslında.
Neapolis.
İşte Türkiye'deki o sonu Bolu ile biten bütün hani şehrimiz var Bolu diye. Bolu zaten şehir demek.
Aynen.
Ondan
Polis.
sonra aynen tabii polis şehir demek oluyor. İşte bunun Farsçadaki adı satraplar. O eyaletle falan da karıştırılır. Hani eyalet falan diye de geçer ama satraplar da birer şehirdir. Dolayısıyla böyle bir yapı ortaya çıkacak. Peki Yunan şehirleri yani neden bu kadar önemli bizim için diye bir soru da gelebilir. Şundan dolayı önemli. Bugün üzerinde yaşadığımız, sokaklarında gezdiğimiz bütün şehirler tamamen Yunan ve Roma, daha sonra tabii çok çok sonra artık Fransız sanayi devriminden sonra Alman ve İngiliz şehircilik planlarına göre.
Türkiye'de Sovyetleri kullanıyoruz bildiğin gibi.
Evet, biz Sovyetleri kullanıyoruz daha çok. Daha hani dikey mimari, daha çok insanın bir arada yaşadığı, işte mahalle kavramının bir süre sonra ortadan kaldırıldığı planları kullanıyoruz biz. Ya yani o daha komün yaşamı aslında sağlamak istiyor. Türkiye birçok açıdan liberal olsa da aslında birçok yönden hala, yani birçok toplumsal normu açısından bir arada yaşamaya çok, yani gerçi bunu ne kadar başardığımız da tartışılır da. Neyse, oradan hiç girmiyorum. Yunan şehirleridir. Bir Yunan şehirleri biliyorsun belli başlı şeylerden oluşur. Yani o doğudan aldıkları o geleneği Yunan şehirleri daha başka yerlere taşımışlardır. Nedir bir Yunan şehrini Yunan şehri yapan detaylar? Şunlardır. Bir, amfiteyatro. Sanat önemli. Sanat sepet biliyorsun vazgeçilmezimiz.
Bayılırlar.
Bayılırlar. İki, kent meydanı Agora. Bu Roma'da forum olacak. Ondan sonra parlamento. Ve şey, sen söyle adını, caddeler, büyük caddeler. Bir şehri şehir yapan, antik Yunan'da bir şehre şehir dememizi sağlayacak olan yapılar bunlar. Ki Roma şehir, yani Yunan şehirlerinin Roma şehirlerinden farkı genelde düzlük alanda değil, daha böyle yamaçlara, dağ yamaçlarına kurulması ve bu dağ yamaçlarının üstlerinde artık böyle Roma'ya da geçecek o gelenek, villaların, yani
Tabii.
şehir sınıflarının oluşmaya başlaması gibi bir.
Ki bu mesela Antik Yunan'da şunu da görüyoruz. Daha bir metotlaşmış, yani daha metot kullanılarak
Tabii.
ortaya çıkılan yerleşim yerleri de var. Mesela Hipokrates'in Hava, Su, Mekanlar adlı bir eseri var. Bu Antik Yunan kent planlamasında mesela daha az sıcak olacak şekilde serin rüzgarların daha fazla, hani biliyorsun sıcak
Evet.
bir iklim, yani hani sıcaklıktan daha az etkilenecek şekilde ve serin rüzgarları, yani rüzgarı ve o serinletici havayı daha rahat şekilde içeri alabilecek şekilde dizayn edilmesine yardımcı oluyor mesela. Yani burada çevresel faktörlerin sadece bu eski, işte atıyorum Mezopotamya'da tabii ki de bunun belirli başlı örnekleri var, ama burada mesela daha lükse yönelik veya daha ihtiyaçların karşılanmasına yönelik belirli başlı hareketler de görüyoruz.
Vallahi çok güzel açıkladın.
Aynen. Yani
Benim demin kıvrana kıvrana beni demin kıvrana kıvrana anlattığım şeyi, evet, çok güzel açıkladın. Doğru söylüyorsun,
evet,
evet.
çok basit yani. Çünkü
Yunan
metodolojik kullanılıyor.
aynen öyle, adamlar belli bir şehir planlaması, yani düşün işte şehir planlaması 2500 sene 3000 sene önce falan dayanıyor, yani bu kadar aslında önemli yerlerden bahsediyoruz. Tabii bir de Yunan şehirlerini söylerken şeyi unuttuk, tapınaklar. O da şehrin önemli bir yapı taşıdır baktığın zaman. Daha sonra bu tapınaklar yerini işte Hristiyanlığın kabulüyle kiliselere, şapellere, efendim katedrallere, İslam'ın gelişiyle beraber de işte camilere, medreselere falan bırakacak. Yunan şehirleri kancım böyle bu şekilde gelişmeye devam ederken
Bu
ondan
sınıfların ortaya çıkmasından bahsediyorduk da, ben mesela her zaman
evet.
Meryem'in şeyde Efes'teki
Yamaç
bu
evler örneği.
yamaç evlerdeki örneğine ben çok bayılıyorum mesela. Zaten Efes'e giderken belirli bir ücret ediyorsunuz, fakat mesela daha üst tabakanın
Klasman.
yaşadığı
Evet.
bölgeye girerken ekstradan daha fazla para veriyorsunuz, yani hani orada şeyi, sınıfsal ayrımı böyle şeyinize kadar, ise iliklerinize
İliklerinize
kadar
kalır.
hissedebiliyoruz mesela. Yani iki adamla 3000 sene önce yer yapmış yüksek sınıf insanların yaşaması için mesela. Fakat şimdi sen aradan geçen bunca sıraya rağmen veya süreye rağmen gidip tekrardan para veriyorsun oraya,
Ve
ekstradan oraya girebilmek için.
bu durum hiçbir zaman değişmiyor. Yine zenginler ve kaymak üstü tabaka yine şeyde yaşıyorlar hala. Şehir dışındaki o sayfiye yerleri, işte ya da İngilizce'de outskirts olarak adlandırılan dışarı yerlerde yaşıyorlar. Kendi özel ve geniş villalarında yaşamaya yine devam ediyor. Aslında sistemde hiçbir değişiklik yok. Sadece teknoloji geliştiği için ya da işte mimari gelişti, mimari değiştiği için planlamalar değişmiyor. Geri kalan her şey aynı kalıyor. Ve tabii Yunan şehirlerinden aldığı bayrağı biraz daha ileri taşıyacak olan Roma dönemine geldik. Ki sen çok seversin Roma'yı.
Bayılıyorum Roma'ya.
Vallahi bayılıyorsun Roma'ya.
Her şey Roma'ya çıkıyor. Bütün yollar Roma'ya herhalde.
Evet, bütün yollar Roma'ya çıkar. Çok doğru bir laftır. Çünkü Romalılar E5 karayolu mesela bir Roma yoludur. Tem otoyolu, E5 karayolu. Bunlar Roma yoludur kancım.
Tabii.
Yani yaklaşık
Hani o
2000
yolları kullanıyoruz
aynen
herhalde.
yaklaşık 2000 yıldır İstanbul Roma yolu değişmemiştir. Yani hatta İstanbul Roma yolu demeyelim ona. Yaklaşık 2000 yıldır Kudüs'ten karayoluyla Roma'ya gidecek olan bir kişinin yolu yaklaşık 2000-2500 yıldır değişmemiştir.
Sabittir.
Sabittir. Ya bu hani şimdi şunu mesela bugün tartışabiliriz değil mi? Bir hükümetin görevi yol yapmak
Kar
mıdır?
yağdığında gidemiyoruz ama.
Tabii kar yağdığında gidemiyoruz maalesef.
Evet.
E5 kapalı çünkü. Yani E5'i ben bilmiyorum. Bizi ilgilendirmiyor E5. İstanbulluların sorunu ama kapalı olduğunu biliyoruz yani.
Ya gitmek istesek gidemeyiz yani.
Gitmek istesek gidemeyiz
Ben
abi.
şu an karayolundan Roma'ya gitmek istesem mesela kar yağdığı için gidemiyorum. Aradan
Evet.
geçmiş 3000
Maalesef.
sene. Ama bundan 3000 sene önce yaşasaydım gidebilirdim büyük ihtimalle.
Büyük ihtimalle gidebilirdim tabii. Çünkü kar tuzlamak da yaklaşık 2500 yıllık bir adet. Yani dolayısıyla Romalılar bu bayrağı çok çok ileri taşıyorlar artık kancım ya. Onlar Avrupa şehirlerinin, bütün Avrupa şehirlerinin planı kendi coğrafi özelliklerinin yanında aynı zamanda bir Roma planıdır. Biz buna mazgal plan diyoruz. Yani nedir
Burada
mazgal
aslında
plan?
baktığımız zaman sen bir şey söylemeden şöyle bir soru sormak istiyorum ben. Aslında
Lütfen.
başkent örneğinin çıktığı ilk yer olarak Roma örneğini verebilir miyiz gerçek manada, modern manada?
Yani tabii ki bildiğimiz anlamda bir devletten bahsediyorsak ve bu devletin yaptığı bir şehir planlamasından bahsediyorsak, evet Roma bunun gerçek anlamda tarihteki en önemli temsilcisi olabilir. Kesinlikle olabilir. Yani bu götürmez bir gerçek. Çünkü senin de dediğin gibi aslında biraz önce dalga geçtik bununla ama gerçekten her yol Roma'ya çıkıyor o dönemde.
Her
Ve
yol Roma'ya çıkıyor.
her şeyin temelinde Roma var. Dediğim gibi biz bu Roma şehir planından mazgal plan diyoruz. Yani gerçi bunu Yunanlılardan alıyorlar ama onlar geliştiriyorlar daha fazla. Şehrin ana caddelerle işte karelerle bölündüğü ve bu kareler içerisinde belli site alanlarının yaratıldığı. Bu arada site de şehir demektir. Şehir devletlerinin işte sitelerin planlandığı, işte o sitelerin birbirleriyle bağlantılarının, ana arterlerin ve büyük caddelerin sağladığı, kavşaklarla yolların birbirine bağlandığı, işte şehrin meydanında forum olan, forum meydan demek.
Romulus.
İşte işte Romulus Forumu var Roma'da. Ondan sonra işte onun hemen kuzeyinde biliyorsun şey kalır. Kolezyum kalır. Daha sonra o kolezyum yapılacaktır oraya işte hani o şehrin bütün ihtişamını ya da işte o Romalıları bir arada tutabilmek için eğlencelerin gerçekleştirdiği stat.
Bu
Ondan
arada
sonra
parmağı
evet.
parmağı aşağıya götürmek öldür anlamına değil, yaşa anlamına geliyor. Bu da
Evet.
Hollywood'un bir oyunu arkadaşlar.
Evet yaşa anlamına geliyor onda. Aslında bir
Küçük
gladyatörler
küçük. Evet.
bir gladyatör bölümü yaparsak orada uzun uzun çakarız Hollywood'a zaten. Yani bu şekilde ilerliyor kancım. Roma dediğin şey antik dünyanın ya da bizim artık böyle tamamen hakim olduğumuz dünyanın en önemli temsilcilerinden bir
Ya
tanesi tabii
bu
diğer Roma şehirleri de var.
temsilcilerinden biri ve Sezar öldükten sonra Augustus, değil mi?
Evet.
Augustus'la birlikte yanlış hatırlamıyorsam çok fazla şey olmaya başlıyor şehirleşme anlamında. Değişim gerçekleşmeye başlıyor ve
Tabii.
inanılmaz şekilde imari faaliyetler altıyor ve bu işte belediye binası olarak adlandırabiliriz şu an işte hani veya önemli yapılar. Daha sonra lüks olarak adlandırabileceğimiz mesela şeyler kullanılmaya başlıyor. Mermerler kullanılmaya başlıyor veya işte taşlar kullanılmaya başlıyor ki bu toplum yani şimdi oradaki bizim bildiğimiz gibi bir gelir dağılımı söz konusu değil fakat toplum da Augustus'la birlikte daha fazla bu şeyi almaya başlıyor. Nasıl diyeyim? Pay almaya başlıyor veya bu refahı kendi düşen kısmını görsel olarak daha fazla yaşamaya başlıyor. Yaşadığı diğer yerlerden daha iyi bir görsele sahip olmaya başlıyor ama Augustus'la birlikte.
Evet. Bu da zaten Romanesk kültürü doğuruyor. Bu da zaten Romanesk şehir plancılığını doğuruyor. Artık işte Nova Romanesk döneme kadar bu şehir planları üzerinden gidecek.
Tabii burada hababları doğru tutmak lazım aslında
Tabii ki ben
Romalılarla birlikte.
onları biraz önce yani Roma şehirlerinin şey yapı taşlarını sayarken unuttum. İyi hatırlattın
Aha.
onu. İşte
Gelmişken.
tapınak, hamam. Hamamın içine tabii umumi tuvaletler falan onları artık söylemiyorum bile. Ondan sonra senato binası. İşte senin dediğin gibi aslında orası tam bir belediyedir aslında kancım. Tam bir belediyedir aslında.
Kamu binası ama belediye, şimdiki belediye
Tabii
diyebiliriz
tabii.
yani.
Tabii. Belediye binası. İşte ne bileyim çarşılar, devlet binaları falan filan. Aslında bir başkentten bekleyebileceğin her şey. Acaba
Var.
şeylerde mesela atıyorum Napoli'den gelen Roma'ya gelen biri de şey diyordur. Ya bu Roma'da çok soğuk yani sürekli her yer memur kaynıyor. O dönemde de acaba öyle bir geyik var mıdır? Biliyorsun
İyi,
Ankara.
Allah'ım Allah'ım ben nereye geldim? Köyde
Al.
yaşıyorum gibisinden bir
Evet.
şey söyleyebilen oluyor mu? Çünkü görkemli yapılar. Tabii Napoli'de o kadar kötü bir durumda değil ama hani sonuçta Roma farklı şimdi. Bayburt da bir şehir, İstanbul da bir şehir baktığın zaman.
Yani.
Yani baktığın zaman tekniken.
Evet, şimdi bir de aslında Roma'yı çok daha uzatabiliriz ama aslında Roma şehirlerinin ve Roma'nın bitişinin en önemli sebebi şehirlerin düzgün korunamamasıydı. Yani daha sonra işte artık Orta Çağ'da bizim karşımıza çok çok çok çok fazla çıkacak olan şehir surları. Ondan sonra ve bu surların şehri nasıl koruduğu gerçeğiyle yüzleştiğimiz yer Roma'nın istilası ve düşüşü olacak. Roma düştüğünde şehirlerin daha fazla güvenliğe ihtiyacı olduğunu fark eden insanoğlu daha korunmacı bir yapıya giderek Çin'in bundan çok çok önce başlattığı o büyük duvar örme faaliyetlerine hız verdi ve şehirler gitgide kendi içine kapanmaya başladı. Bir Oxford tarih kitabı derinliğiyle şu anda konuşsam da aslında bunun temel sebebi bu. Şehirlerin daha fazla korunma ihtiyacı.
Tabii mesela çok güzel korunmuş bir şey söyleyeyim mi sana Cancım
Lütfen
şu an?
canım, lütfen canım.
Müthiş korunmuş hem de dünya üzerinde belki de daha iyi korunmuş bir şehir o Pompei.
Evet, o doğal afet, o doğal afet sebebiyle. O doğal afet
Yani
sebebiyle tabii.
bu işte milattan sonra işte 60 mı 70 yani ne olsa bilmiyorum da hani Vezüvyen Ardağı'nın patlamasıyla birlikte mesela şu ana kadar gelmiş en yani iyi korunmuş olarak adlandırmak ne kadar doğru bilmiyorum da mesela Pompei örneğine baktığımız zaman şeyi görebiliyoruz. Pompei'nin tasarım sürecinde mesela çokça 12 burçta bölünmüş olan surlarla çevrili olan şehir kapılarından merkeze doğru gidildikçe genişleyen caddeler falan var böyle hani.
Tabii ki.
Orada mesela bu Pompei'nin de aslında ya bu Roma'nın işte daha günümüze kattığı şeyler işte trafik mesela trafik Roma'da da var anlatabiliyor muyum? Mesela
Tabii ki
Romalılar
de.
çözümü hani baktığın zaman hani trafik olan kaç bin sene önce var mı? Var kardeşim at geçiyor. Şimdi hani buna da bir çözüm şey yapmak lazım gerekli hani önlemleri almak lazım. Mesela dört yol girişlerine taş bloklar falan koyuyor adamlar. Ki atlar mesela millete vurmasın diye anlatabiliyor muyuz? Veya bu zamanın arabaları veya taşıyan aracı veya işte yük taşıyan kişilerin birbiriyle çarpışmaması için.
İşte yani her şeyin temeli orası dedik ya.
Öyle.
Yani düşün onun temeli bile. Aslında bugün İngilizlerin arabayı sağdan kullanmasının sebepleri bile Romalılar. Çünkü at arabası sağ taraftan kullanılıyordu. Dolayısıyla Britanyalılardaki
Bunu
yani
bilmiyordum
o
mesela ben.
tabii at arabası sağdan kullanılır.
Biz niye
Dolayısıyla
sondan kullanıyoruz?
biz çünkü normal Avrupa standartlarına göre kullanıyoruz. Trafik soldan akıyor. Fakat at arabasıyla Romalılar Britanya koşullarına uyum sağlayabilmek için trafiği sağdan akıtıyorlar. Dolayısıyla direksiyon sağda. Yani. O da aslında Romalılara, o da aslında Roma şehirciliğine dayanan bir özellik. Tabii devam etmek gerekirse kancım, işte şehirleri düşü dedik. Roma'nın ne kadar korunmasız olduğu, ki biliyorsun birkaç kere geçilmeye, yani Roma fethedilmeye çalışsa da işte istila edilmeye çalışsa da edilemiyor. Daha sonra işte 4. yüzyılda bu geçen program çürüttüğümüz kavimler göçü teorisiyle beraber artık şehirlerin daha fazla korunması gerektiği ve barbarların istilalarından özellikle korunması gerektiği ortaya çıkacak. Tabii ki Hristiyanlık ve Müslümanlığın işte dünyayı ele geçirmesi ve bu iki dinin yarattığı etki şehirleri belli başlı materyaller üzerinde konumlandırsa
Çok
da
büyük etkiler yaratıyor. Yani
tabii ki çok
Hristiyanlığın zafer kazanmasından sonra yani hani işte bu pagan olarak adlandırabileceğimiz yapılar falan tarif ediliyor.
tabii ki tahrip
Yani.
ediliyor. Ve ne oluyor? Bu sefer kendi yapılar, yani o dinlerin kendilerine ait yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte şehirlerin, bak mesela Roma'da da işte Yunan şehirlerinde de şunu söyledik. Dedik ki bu şehirler daha çok parlamento ve halka ait binalar çevresinde genişlerken artık şehir binalarının konumları dahi şeye göre düzenlenmeye başlıyor. İşte dini yapılara göre düzenlenmeye başlıyor. Bu da aslında insan hayatında o özelliğin, işte o hani kutsiyetin artık yeryüzünden gökyüzüne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla artık Orta Çağ Avrupa'sına geldiğimiz zaman şehirlerin merkezinde genel olarak biz kiliseleri görmeye
Dini
başlıyoruz.
yapıları görmeye
Dini
başlıyoruz.
yapıları görmeye başlıyoruz. Tam bu noktada 11. yüzyılda aslında şehir kavramında çok büyük bir değişiklik oluyor. O da şu, üniversite ortaya çıkıyor. Şimdi üniversitenin ortaya çıkışı, bak 11. yüzyıldan bahsediyorum şu anda. Üniversitenin ortaya çıkışı aslında şehrin içerisinde yaşayanların mahiyetini de değiştirmeye başlıyor. Şimdi, üniversitede kim barınıyor? İşte hocalar, öğrenciler, üniversite personeli. Peki hoca dediğimiz adam kim? Erken dönem entelektüeli. Şimdi entelektüelin şehirlere girmesiyle birlikte, entelektüellerin şehirde var olmasıyla beraber şehrin kültürel hayatı da başka seviyelere çıkacak. Tamam, belki ilk dönem üniversite hocaları genel olarak manastır rahiplerinden olsa da birçok farklı düşünür. Bu okullar içerisinde eğitim vermeye başlayacaklar ve üniversite öğrencilerini de o şehir entelektüelitesinin içine katmaya çalışacaklar. Tabii öğrencilerin şehre gelmesi, ki erkeklerden bahsediyoruz burada, biliyorsun kadınların üniversite okuması çok çok uzun zaman sonraya kalacak. Erkeklerin şehre gelmesi, ya bu erkeklerin belli bir alanda tutulmak zorunda olacaklar. Çünkü söz konusu olan şehrin namusu bir yerde de, değil mi? Hani
Tabii.
ondan da hani korunmaları gerekiyor ve dolayısıyla ne oluyor? Şehir yapılarında, işte tamam bir kısmı üniversitede kalıyor ama bazı bölgelerde öğrencilerin bir arada yaşama zorunluluğu baş gösteriyor.
Öğrenci evleri ortaya çıkıyor.
Öğrenci evleri ortaya çıkıyor. Yani tabii orada
Bir artı
hani
bir 3.000 lira.
bir yerde bir 3.000 lira.
3.600.
Tabii bu üniversiteyi ilk başlatan şehirler işte Bolonya, Paris, Sevilla, ne bileyim işte 13. yüzyılda Londra gelecek oraya, Cambridge, Oxford'la beraber. Hani bu üniversitenin işte o şehir hayatına girmesi, belki o hani kutsiyetin yeryüzünden gökyüzüne çıkarılması değil ya, belki onu biraz dengelemiş olabilir. Tabii üniversitenin yine ortaya çıkışı şehirlerde bazı şeylerin de değişimine sebep oluyor. Yani şehir ticareti gelişmeye başlıyor. Şehir içi ticaret gelişmeye başlıyor. İşte kitap çoğaltma evleri, skriptoryumlar. İşte daha sonra 14. yüzyılda matbaa gelecek oraya.
Tabii.
Yani
Kütüphaneler.
kütüphaneler gelecek. Aynen öyle. Tamam, çok büyük bir işte kütüphane geleneği belki dünyada var. İşte Aleksandriye Kütüphanesi, ne bileyim işte Yunanistan'daki o felsefe okulunun kütüphanesi falan.
Keşke
Tamam.
yakmasalardı.
Evet, yapacak bir şey yok. Çok üzücü şeyler bunlar. Ama tarihte birçok biliyorsun maalesef yangınla
Barbarlık.
barbarlık yani yapıp yanan bir site var.
İskender de öldü. Yani toprağa gömüldüğü zaman canlı olabileceğini biliyor muydun Can? Peki.
Evet,
Geçen
sıtmadan öldü.
yok bu tam olarak ismini hatırlamıyorum fakat bu işte bu hastalığa yakalandıktan sonra hareket edemiyor, hiçbir şey yapamıyor. Öldüğüne karar veriliyor ya aslında felç olduğunu ve zihinsel aktivitelerinin hala çalışmakta ve devam etmekte olduğunuz öne süren bir teori var. Mesela bu tıpçılar mesela İskender'in aslında toprağın altına gömüldüğü zaman hala hayatta olduğunu söyleyen bir teorileri var yani. Düşünsene canlı canlı sen koskoca İskender'sin. Seni canlı canlı toprağın altına görüyor. O da üzücü.
Keşke şeyini bulsak, mezarını bulabilsek de
Aynen.
hani kendisinin hani en azından bir fiziksel tahlili yapılabilse. Ya olabilir tabii ki ya, bunlar gayet normal şeyler tarihte. Sonuçta ölüm, yani ölüm tespitlediği
Ya
için yeni kavram.
kolu kırılan adamı toprağa gömüyorlar ya.
Kulaklığını toprak. Kum oğlu taş oynasın bilirsiniz
biliriz ya.
diye. Dolayısıyla böyle bir ticaretin canlanması başlıyor kancım. Peki kıtalar
Akıl
arası
hesapları ortaya çıkıyor.
aynen öyle ve küçük sanayi daha fazla büyümeye başlıyor. İşte üniversitenin gelişi, kıtalar arası ticaretin başlaması, şehirler arası ticaretin gelişimi, işte devletler arası hukuk, ne bileyim işte Paris'i mesela çok canlı bir şehir yapıyor. Paris 11. yüzyıldan beri bütün dünyanın görmek istediği bir yer. Yani bugün sadece bugüne ait bir şey değil ya da Londra. Ha bunlar gerçekten çok önemli ve tarih boyunca aslında çok fazla eklentiye uğramış şehirler. Tabii ki şehirlerin surlarla çevrilmesi yeni sanat, yeni savaş sanatlarının da ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak. İşte yeni silahların ortaya çıkmasına falan zemin hazırlayacak. Tam bu noktada ufak bir şey verelim. Yani bu konuyu biraz sonraya saklayıp şunu bitireyim. Bir de 12. yüzyılda, hani 12. 13. yüzyılda artık bu geç orta çağ dediğimiz dönemde bir şey daha var. Şehirlerin daha fazla büyümesini ve ekonomik olarak canlanmasına sebebiyet veren noktalardan bir tanesi bankalar ortaya çıkıyor. Yani para akışı. Bankaların ortaya çıkması artık insanların o şehirde daha fazla hareket imkanı ve daha fazla ekonomik özgürlük kazanmaları anlamına geliyor. Bu da ileride başımıza çok büyük dert açacak. Yeni bir sınıfın oluşmasına sebebiyet verecek. Ticaretle uğraşıp zenginleşen bir kesim burjuva sınıfını oluşturacak.
Burjuva.
Aynen öyle, burjuva sınıfını oluşturacak. Dolayısıyla Orta Çağ şehirleri ve Roma'dan aldıkları miras aslında bugün bizim bütün şehircilik faaliyetlerimizin temelini oluşturan noktalardan, en önemlilerinden bir tanesi.
Yani baktığımız zaman senin dediğin gibi mesela bu hep Avrupa'dan gittik de aslında biraz daha da İstanbul'dan örnek vermek gerekiyor. Bazı önce saydığın şehirler gibi Paris,
Tabii ki o da çok önemli bir
Londra,
kent.
Viyana. Bu İstanbul'u da aslında burada bu saydığın şehirlerin içine eklememiz gerekiyor. Çünkü
Tabii ki.
altyapı olarak ve bu içinde bulundurduğu mimari eserler olarak artık ne kadar bu mimari eserleri göremesek de veya yani bozulmuş ve katledilmiş olmalarına rağmen hala önemini koruyan şehirlerden bir tanesi ve bence coğrafi açıdan baktığımız zaman İstanbul dünyanın en güzel şehri olabilir Cancım ya.
Tabii en kilit
Bak
şehirlerinden biri.
en kilit şehirlerinden ve en güzel bir şehrin bulunup bulunabileceği en yani iyi şehir. Ben bir fantezi kitabı yazıyor olsaydım ve bu şehrin görkemli olmasını isteseydim eğer bir şehir yapacaksam bunu iki kıta arasında köprü görevi görebilecek bir noktaya yerleştirirdim.
Yani zaten dünyada iki kıtaya yayılmış tek şehir zaten.
Aynen yani
Başka öyle bir şehir yok yani.
daha ne kadar hani şey olabilir ve spesifik bir şehir olabilir anlatabiliyor muyum? Ne kadar ilahi bir şehir olabilir yani hani.
Tabii daha önemli bir şey. Zaten dünyada biliyorsun birkaç şehir vardır. İşte Kudüs, İstanbul, Roma, ondan sonra Paris, Londra. Yani bilmiyorum, belki de işte dünyanın en önemli şehirleri bunlar olsa gerek. Hani işte yeni dünyanın keşfi orada başka şeylerin gelişmesine yol açıyor.
Ortaya
İşte
çıktı tabii.
New York'un Los Angeles'ı falan filan, onlar
Ya
çok
New
yapay
York'ta
yerler.
1850'ye kadar 600 bin kişi mi 500 bin kişi mi ne yaşıyordu ya?
Ve işte
Daha bile
düşün.
azdır belki yani. Hani.
Düşün işte.
Ama mesela baktığımız zaman hep buradan konuşuyoruz. Fakat mesela şehirleşme olarak bizim yeni dünyayı keşfettikten sonra karşımıza çıkan İnka ve Maya şehirleriyle birlikte aslında eşdeğer olarak dünyadan daha farklı hani sonuçta bir temas olarak çok bir temas yok dışı yani yeni dünya dediğimiz yerin birbirine paralel olarak mı ilerliyor yoksa bu Amerika kıtasındaki şehirlerin bizden daha farklı olan bir yerleşim anlayışı var mı?
Ya aslında hiçbir fark yok biliyor musun? Yine aynı. Yani Aztek şehri mesela Tekokitlan mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Azteklerin başkenti. Ya şeyle hemen hemen aynı. Yani dünya şehirleriyle hemen hemen aynı plana sahip. Ya da ne bileyim işte Machu Picchu. Tamam, belki onlar hani biraz daha yüksekler, coğrafi olarak biraz daha farklılar. Ama sonuçta aynı yani. İnsan...
Mimari açıdan farklılıklar gösterse de aslında planlama olarak aynı yani hani
E tabii ki
belirli
de.
altyapılara ihtiyaçları var, su kanallarına ihtiyaçları
Aynen
var.
öyle.
Mesela İstanbul'da da su kanalları var.
Su
Machu Picchu'da da
sarnıçları
su
var.
kanalları var, su sarnıçları var yani
Değil mi yani, o temiz suyu bir yere depo etmen
hani
lazım.
tabii belirli başlı ihtiyaçlar doğrultusunda aslında dünyanın neresini doldursan ol bu çözümler bir şekilde ortaya çıkacaktır yani atıyorum. Biz tarihsel olarak baktığımız zaman tekerleği ilk icat eden kişinin olduğunu biliyoruz. Fakat dünyanın başka bir ucunda aynı dönemde tekerleği farklı bir kişinin icat edebileceğini de söyleriz. Çünkü ihtiyaçlar aynı.
E
Burada
tabii
da
ki de.
aslında şehirleşmede de bunu görebiliyoruz baktığımız zaman.
Yani zaten insanın olduğu yerler ihtiyaçlar aynıdır.
Tabii değişen herhangi bir şey olmuyor
Aynen
yani.
öyle. İnsanlar yani sonuçta her yerde düşünen, düşünebilen insanlar, her zaman doğruyu düşünebilen insanlar olduğunu varsayarsak, buradaki bir şeyin, ne bileyim icadın, orada da olmadığını varsaymak saçma olur. Sadece bizim ülkemizde ya da ne bileyim bizim tarih eğitimimizde oraları çok fazla değinilmiyor. Yani oraları çok fazla, aslında oralara değinmemiz lazım. İşte Türkiye'de bir Aztek tarihçisi yok mesela, Türkiye'de bir Maya tarihçisi falan yok. Tabii bu şeyden de kaynaklı, hani ulaşım sorunları falan filan, onlar da kaynaklı. Ama doğru söylüyorsun, bunların da olması lazım.
Tabii bunların da kesinlikle olması lazım. Çünkü incelerken hani tek bir örnekten gitmektense hani dönemde dünyanın farklı bir yerindeki farklı bir örneği incelemek bu konu hakkındaki bakış açımızı geliştirebilir bence yani. Çünkü hep konuşurken aynı yerlerden konuşuyoruz.
Aynen öyle. Peki bu işte Orta Çağ şehirleri dedik en son. Orada bıraktık mevzuyu. İşte büyük kaleler. Ondan sonra insanların korunma ihtiyacıyla şehirlerin daha küçülüp işte kalelerin boyunduruğuna girmesi. Orada işte o kontun, lordun şeyinde yaşamaları, himayelerinde yaşamaları. İşte bu malikane sistemi dediğimiz o korumacı sistemi yarattı. Peki bu Orta Çağ şehirleri ve kalelerin sonunda kim getirdi? Yine bir bölüm.
Çetin
Evet, yine bir bölüm
dede
sonu canavarı
bir
olarak.
baba.
Evet, yine bir bölüm sonu canavarı Fatih Sultan Mehmet.
Çok büyük
Yani
adam.
evet, çok büyük adam. Yani, gerçekten büyük adam. Yani bu programda hiç daha önce Türk tarihi övmemiştik. Hadi ilk
Ama
defa.
Fatih'in de övülmesi gereken bir insan olduğunu düşünüyorum ben.
Evet, yani 6'yı işte 5-6 dil bilen, ondan sonra su
Aydın bir
ürünlerine,
insan.
evet, işte şey ürünlerine, su ürünlerine düşkün, deniz ürünlerine düşkün, efendim böyle kendi çapında okumalar yapan, işte Aristo'yu bilen, Platon'u tanıyan falan, dönemine göre çok aydın bir kişi. Çizimleri yani 4 kere kuşatılıyor İstanbul, olmuyor. En sonunda ben burayı nasıl geçerim diyor. İşte iki tane daha yani fikir. Bir tanesi büyük toplar, diğeri de gemileri karadan yürütme. Gerçekleşiyor ve o ihtişamlı işte büyük surlarla korunan şehirlerinde sonu geliyor böylece. Ve Rönesans boyunca işte o artık Fatih'in geliştirdiği işlerle beraber işte Rönesans şehirleri daha artık böyle ticarete dayanan, efendim elindeki zenginliği sonuna kadar kullanan şehirli
Fatih'le birlikte savaş teknolojileri de gelişmeye başlıyor ama.
Tabii ki de savaş
Şey
tabii ki de
yapıyorlar.
savaş teknolojisi de gelişmeye başlıyor. Hem savunma teknikleri gelişiyor, hem hücum teknikleri gelişiyor. Yani bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla evet, Fatih bir kapı açmıştır. Özellikle savaş ve şehir kuşatımı anlamında bir kapı açmıştır yani. Tamam, belki alınan İstanbul tarihi Yarımada, işte orayı alıyor, ama etkisi çok büyük. Etkisi yadırganamaz yani. Hani çünkü şehir planlamacılığı artık bunun üzerinden gelişmeye başlıyor. Şehir koruması bunun üzerinden gelişiyor
Ya
kardeşim. Bak, çok
surların
önemli
bir
kavram.
pek bir öneminin kalmadığı anlaşılıyor.
Aynen öyle.
Gerçek yıkacak yani, hatta bu bir dezavantaja bile çevrilebilir.
Dolayısıyla artık
Şekilde
yani şehirlerin korumasında silah gücü yerini akıl gücüne bırakmaya başlayacak. İşte Rönesans boyunca biz artık şehirlerin zenginliğinin o mimari yapılarda falan göründüğünü düşüneceğiz. Şimdi aslında buradan sanıyorum Rönesans'ı çok fazla, çünkü Rönesans'ta çok konuştuk. Biz işte oradaki şehirlerin ihtişamları, işte Paris'in yapısı, efendim İtalya'nın yapısı, bunu herkes biliyor. Asıl bir kırılma noktasına daha gelmemiz gerekiyor sanırım. Bu üçüncü kırılma noktamız olacak. Orası da
Sanayi devrimi.
evet, sanayi devrimi. Hiçbir sürprizi kalmadı sen söyleyince.
Ya çünkü sürpriz değilince artık. Çünkü genelde baktığımızda incelediğimiz zaman ilk başta erken dönem Sümerlilere gidiyoruz.
Evet.
Ortaya geliyoruz, Romalıları konuşuyoruz. En son ki uğradığımız nokta sanayi devrimi oluyor
Evet,
genelde.
maalesef. Maalesef, çünkü dünya için en kritik dönem ya. Gerçekten en
İşleri boka sardığı dönem bence ya.
kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü sanayi devrimi içerisinden 3 tane şey, ideoloji, ondan sonra 5-6 tane yeni devlet, efendim komple değişen teknoloji, büyük bir sıçrama çıkardı. Yani bunlar yadsınamaz yani. Ve sanayi devriminin hem şehirlere iyi bir katkısı, hem de kötü bir katkısı oldu. İyi katkıdan başlayalım. Önce iyi haberi verelim. İyi haber şu: şehir planlaması daha da gelişti. Yani en azından bir şehrin yönetilme mekanizmaları tam olarak oturdu. İşte belediye binası olsun, valilik olsun, kaymakamlık olsun falan gibi böyle yapılar. Böyle klasik yapılar.
Pazarlık olsun.
Ondan sonra işte elektriğin yine bu dönemde dünya sahnesine çıkması, şehir enerjisinin bir anda tavana vurması, bunlar iyi yönü. Peki kötü yönü neydi? Kötü yönü de şu: köyden kente göç. Bunu bir önceki programımızda uzun uzadıya anlatmıştık. Fakat köyden kente göç bir zorunluluğu beraberinde getirdi. Şimdi sana soruyorum Kamburul. Bu kadar insanı nerede barındıracağız?
İşte barındıramıyorsun. Bu sefer de gecekondular ortaya çıkmaya başlıyor ve kötü neighborhood, gettolar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü hani bu kadar insanın dediğin gibi nasıl barındıracaksın? Ve büyük bir akım söz konusu olduğu için, büyük bir göç söz konusu olduğu için hemen öyle aman iki tane ev yapayım da oldu, ortada şey olsun falan gibi bir durum da yok. Ve aslında yayvan yerleşkelerden dikey yerleşkelere geçtiğimiz noktalardan biri bu. Yani hani lan bu yayıla yayıla nereye kadar çıkacağız? Bari yukarıya doğru hafiften gidelim fikrinin ortaya çıktığı zamanlardan biri de bu. Tabii daha öncesinde daha fazla var ama ya burada diyorlar ki ha bir saniye, burada bir sıkıntı var. Bu kadar çok insan var. Bu kadar insana ne yapacağız? Ne yapacaksın abi? Sen bir şey yapmazsan kendileri yaparlar. Ve bu da belirli başlı altyapı problemlerini ortaya çıkartıyor. Belirli başlı görsellikten uzak yapıların ortaya çıkmasına başlıyor. Veyahut suç oranının artmasına başlıyor. Mesela incelerken ilk başta konuştuğumuz konu şuydu. Hani şehirleşmeyle birlikte aslında kanunların ortaya çıktığını konuşmuştuk. Çünkü birçok insanın aynı yerde yaşaması da illaki belirli sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Fakat böyle hızlı bir değişimden sonra sanayi devrimiyle birlikte oluşan bu göç akımından sonra insanlar yani bulunduğu yerdeki adet, görenek, töre artık ismini ne koyarsan koy farklı bir yere göç ettikleri zaman, farklı bir şehre geldikleri zaman oranın içinde bulunduğu kanunlara veyahut işte içinde bulunduğu işte
O nizama.
düzenlemelere, nizama pek ayak uydurabilecekleri söylenemez. Niye? Çünkü adam görmemiş, bilmiyor. Şimdi beni de alsan, modern insan olarak beni de al. Şimdi beni Avrupa'ya göndermeye gerek yok. Beni birazcık sağa doğru, Afrika'ya doğru gönder mesela, şeye bırak, Nijerya'ya bırak. Beni 3 gün içinde öldürürler büyük ihtimalle. Yani öldürürler. Çünkü oranın düzenine veya şeyine karşı herhangi bir alışkanlığım yok veya bir bilgim yok. Ama ve lakin bu geçmiş dönemde sanayi dönemine baktığımız zaman da işte dediğim gibi kanunsuz yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. Altyapı eksiklikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Onun haricinde suç oranında artış oluyor ve bununla birlikte işte güvenlik güçlerinin artmasıdır falandır filandır, o sınıf çatışmasıdır bilmem nedir. Bayağı karışıyor işler.
Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Yani kötü haber bu. Bu insanları.
Karışıyor.
Aynen.
Kaos.
Aynen kaos. Tabii insanoğlu buna da çözüm buluyor. Dediğin gibi işte aynı sosyokültürel düzeye sahip kişileri şehrin belli bölgelerinde daha
Belirli bir noktası var. Evet.
aynen öyle. Aslında şehir dışları genelde zenginlerin yeriyken artık şehir dışları biraz daha gettoların alanı olmaya başlayacak. Tabii yine zenginlerin alanı var ama onlar biraz daha dışarı kayıyor artık. Dolayısıyla yeni bir planlamaya ihtiyaç duyuluyor. Çünkü yeni bir sınıf ortaya çıkıyor. Şimdi daha öncesinde işte köleler var, efendim tüccarlar var, yönetici sınıf işte üniversite yönetici sınıf. Bunlar var. Değil mi? Zanaatkarlar işte işçiler falan filan. Fakat bunların arasına çok farklı ve daha önce hiç alışık olmadığımız bir sınıf geliyor, işçi sınıfı. Bu insanlar köylülük ve kentlilik arasında, köylülük ve şehirlik kentlilik arasında sıkışmış, tam olarak kendilerini nereye oturtacağımızı bilmediğimiz bir insan topluluğu. Ve dolayısıyla bütün algımız, bütün yapımız değişiyor. Ya Avrupa'da durum böyleyken Türkiye'de durum nasıl acaba? Yine programın artık böyle cicili noktalarına gelmişken sanırım kadrajı bize çevirip artık çuvaldız vakti diye düşünüyorum.
En sevdiğim yer.
En sevdiğimiz yer. Bizde kent gelişimine baktığımız zaman aslında
Bizde yok.
bizde yok evet. Bizde kent gelişimi biz tamamen Yunan şehirlerine göre işte şurada bir ev yapalım, burada bir ev yapalım falan kafasındayız. Son 600 yılımız böyle geçiyor. Kaçak katla geçti son 600 yılımız.
İmar affından yararlanmaya çalışmakla geçti ya.
Evet, imar affından yararlanmaya çalışmakla geçti. Bir de biliyorsun Osmanlı'da bir millet şeyi olmadığı için, o millet sistemi tamamen dine dayalı olduğu için insanları dinlerine göre yerleştiriyorlar ülkeye, şehre. İşte Hristiyanlar biraz şehir dışında, Musevilerle beraber. İşte Müslümanlar biraz daha orada toplanmış falan filan. Mahalle arası geçişler pek fazla yok. İşte şehire girişler, çıkışlar kontrol dahilinde falan. Cumhuriyetle beraber bu iş komple değişecek. Cumhuriyet dini sahipleri ortadan kaldırıp yerine daha modern bir yapı kurmasına rağmen yani hesapta olmayan bir şey. Türkiye'nin üretim çarkını kırıyor. İşte 1938'e kadar, 1900 işte 1939, 1940'a kadar yani İkinci Dünya Savaşı'na kadar getirdiğimiz o başarılı oluşum ve başarılı kentleşme, işte mesela Ankara dünyanın en iyi planlanmış şehirlerinden biri olabilir. Alman şehir planlamacıları çok ünlü bir şehir planlamacısı vardı. Adını unuttum, özür dilerim. O planlıyor mesela Ankara'yı. Ankara dünyanın en rahat şehirlerinden bir tanesidir. İnanılmaz bir planı vardır Ankara'nın. O eski şehirle yani eski Ankara ile yeni Ankara'yı birbirine çok kolay ayırt edebilirsiniz. Aynı şekilde erken dönem İstanbul'da öyledir. İşte erken dönem İzmir ya da bir Konya, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Erzurum gibi Sivas gibi şehirlerimiz gerçekten Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok çok çok iyi planlanmıştır. Ve bu planlara göre gelişmiştir. Fakat İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin artık o üretim çılgınlığına işte o üretim yapma arzusuna girmesiyle beraber 1950'lerden 50'lerin başından başlayıp hala günümüze kadar devam eden köyden kente göç sıkıntısı doğuyor. Ve bu köyden kente göçün getirdiği, en azından bize getirdiği en büyük sorun gecekondular. Plansız şehirleşme,
Çarpık kentleşme,
çarpık kentleşme.
estetikler, uzaklık.
Aynen öyle.
Yani bunu sadece İstanbul olarak bakmaya da gerek
Yo,
yok.
hayır,
Ben
İstanbul değil
bunu
sadece. İzmir.
senle konuşurken mesela bu 70'lerdeki yasadan bahsediyoruz. Birazdan oraya geliriz büyük ihtimalle de. Hatta şimdi geleyim.
Gel
Madem
gel.
50'lere falan gittik. Bu 70'lerde mesela bir imar yasası çıkartılıyor. Bu turizm yerleşkeleriyle alakalı ve bu turizm yerleşkeleri yasasına göre İşte bir turizm yerleşkelerinin olduğu bölgelerde yapılacak yapıların nasıl yapılması, hangi özelliklere göre yapılması, hangi malzemelerin kullanacağına yönelik bir şey yayınlanıyor. Bir yasa tasarısı mı denir artık ona artık? Ne bir şeyler yayınlanıyor. Bir yasa tasarısı ya da bir imar planı yayınlanıyor ve Türkiye'de 70'lerden sonra bunu uygulayan iki tane yer var Cancım. Ben her zaman bu örneği veriyorum. Yaklaşık olarak bundan 50 sene önce, 60 sene önceki yasanın getirdiği bir şey var. Ne denir?
Zorunluluk.
Bir zorunluluk var. Ve bu zorunluluğa uyan iki şehir var. Bizim daha doğrusu iki yerleşke var Türkiye'de. Ve bu iki yerleşkeyi burada bu konuyla alakalı olmayan herkes çok rahat şekilde takip şey yapabilir. Ne denir ona? Örneği şey yapabilir.
Göz önüne
Kafasında
getirebilir.
canlandırabilir, göz önüne getirebilir. Ya ben hiç ilk başta şöyle bir saniye sessizlik vereyim. Ondan sonra da şehirleri söyleyeyim. Bu şehirler Bodrum ve Çeşme. Türkiye'nin iki tane yani Türkiye'nin turizminin döndüğü yer olarak adlandırabileceğimiz yerler bunlar. Neden mesela bir imar planının veya bir şehircilik örneğinin ne kadar etkili olabileceğine dair bir örnek olması açısından verdim bunu. Çünkü Bodrum'u düşündüğümüz zaman nedir? Bütün evlerin beyaz olması, tabelaların işte belirli büyüklükte aynı şekilde olmasını örnek verebiliriz falan filan veya Çeşme'ye baktığımız zaman sadece taş yapılarının izin verilmesi, oradaki doğallığın korunması ve işte oradaki kültürün yansıtılması gibi belirli başlı özellikleri var. Şimdi düzgün bir imar planı gerçekleştirdiğin zaman veya düzgün bir şehircilik anlayışıyla yola çıktığın zaman karşına bu iki örnek geliyor ve Bill Gates'le Jeff Bezos'un aynı anda tatil yapabileceği bir yer ortaya çıkıyor. Fakat biz 70'lerden sonra imar planını o kadar kötü yönettik ki hatta 70'lerden de 50'lerden sonra yani bu senin dediğin göç ve hareketiyle birlikte imar planlamasını ve şehirciliği o kadar kötü yönettik ki şu an sadece bu iki küçük ilçeden bahsedebiliyoruz. Yani örnek olarak verilebilecek, dünya çapında olarak verilebilecek mesela. O yüzden şehircilik önemli arkadaşlar. Yani şehircilik demek sadece altyapının yapılmasıyla alakalı bir oluşum değil. Şehir demek estetik demek. Bu turizm hareketini gerçekleştirebilecek herhangi bir insan şu an gideceği yere emin ol altyapısına bakarak veyahut işte oradaki sosyal yaşama bakarak tabii ki de karar veriyor. Ama ilk bakışta karar verilen şeylerin başında şu geliyor aklımıza. Burası çok güzel bir yer. Bak Roma örneği mesela. Roma'ya herkes gitmek ister. Dünyada Roma'ya gitmeyecek insan sayısı çok azdır. Veya Viyana'ya.
Evet.
Herkes gitmek ister. Fakat bunların diğerlerinden farklı belirli bir şehir planlaması doğrultusunda yapılmasıdır. Yani ben Foça'da yaşıyorum. Daha önce de söylemiştim bunu. Yeni Foça'da yaşıyorum. Foça'da Foça taşı diye bir şey var Cancığım.
Evet.
Yani Foça'da çıkan ve dünya standartlarına uygun yalıtımı güzel olan ve dış görünüşü de güzel olan bir taş çeşidi var. Fakat ya geçen sene buraya sahilin ortasına daha önceden bahsettim mi bilmiyorum da benim için de artık yara olarak kaldı. Hani her gün görmek zorunda kaldığım için o yapayım mesela. Bir yapı yapıldı. Ve bu yapı nasıl biliyor musunuz? Yani çok basit bir şekilde bunu taşla kaplayabilmek yerine kırmızı kiremitle kapladılar. Sanki İngiltere'deyiz. Yani
Mesela.
hani şimdi belediye olarak veya işte imar planını yapan kimse artık hani bilmiyorum da hiç mi bakıp demedin ya hacı burada Foça taşı var. İşte ne bileyim buranı bu şekilde gerekiyor. Burası bir turizm kenti, turizm kasabası. Ya biz bunu kırmızı kiremitten yaptırtmasak mı demek acaba kimsenin aklından geçmiyor mu?
Ya
Veyahut
şimdi
benim
bizim
evimin
şehirlerimizde,
yanında
Kaan'cığım
bak
çok özür dilerim.
çok daha ekstrem bir örnek vereceğim. Ondan sonra sözü sana bırakacağım. Benim Ümitaş ev, benim yanımdaki ev de aslında bir taş ev. Tamamıyla Foça taşından, standartlarından yapılmış bir ev. Fakat belediye bunun üstüne şey atılmasına karar vermiş, sıva atılmasına karar vermiş. Taş ya, bildiğin taş, benim evimin aynısı. Benim evim 200 senelik, o 15 senelik mesela. Ama altında benim evimin aynı yapıda bir taş yapı var. Fakat belediye diyor ki sen bunun üstüne sıva at. Sahibi de diyor ki ben bunu çıkarmak istiyorum. Hayır, sen çıkartamazsın. Da niye? Mesela. Hani hangi akla hizmet bunu yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok ya. Sıfır fikirdeyim. Yani hani bu biraz bizim bürokrasimizin gelişmemesi ve denetim mekanizmalarının çalışmamasıyla alakalı olabilir Can.
Kesinlikle tam olarak onu söyleyecektim ben de lafını böldüğümde. Çünkü bizde biliyorsun yaptım oldu mantığı vardır. Yaptım oldu. Yani köyden kente gelenleri devlet sistematik konutlara, yani kendi yaptığı işte o sistematik konutlara, İngilizlerin yaptığı gibi konutlara yerleştirmek yerine onları serbest bıraktı. Ve sonra çarpık, neydi belirsiz. Ondan sonra
Çirkin.
çirkin, ucube bir yapılar bütünü ortaya çıktı. İşte kentsel dönüşüm ya da ne bileyim doğru kentleşme dediğimiz şey rafa kalktı. Türkiye'de böyle olur. Yani bizde hiçbir zaman işler planlandığı gibi gitmez. Yani biri gelir dağın yamacına bir ev yapar. Sonra onun etrafında bir mahalle kurulur. Sonra devlet der ki ya siz bu evleri buraya ne zaman yaptınız? Günaydın. Günaydın. Ondan sonra oranın işte tapusuyla uğraş, affıyla uğraş. Efendim o insanları işte o dağdan çıkar, başka bir yere aktar. Yeni ve düzgün konutlar yap. Derme çatmalıktan kurtar. Ne bileyim işte şehirdeki toprak kayması riskini önleme falan. Ya yani bunlar atıyorum mesela, yani neden şeyden biz bunu duymuyoruz? İşte ne bileyim Madrid'de neden böyle bir şey görmüyoruz biz? Ya da ne bileyim hani
Ya
Londra'nın
ben
cetvesi.
İstanbul'un sokaklarına girdiğim zaman içimden Nazdarovya Lenin diye bağırasım geliyor ya. Yani kendimi Sovyetler Birliği'nde hissediyorum yani, anlayabiliyor musun? Her an böyle hani Almanya ile karşı karşıya savaşa girebiliriz gibi hissediyorsun. Bu hani biz estetikten ne ara bu kadar uzaklaştık bilmiyorum.
Çünkü sahip çıkmıyoruz o estetiğe.
Ya
Sahip çık.
denetleme mekanizmamız yok. Bunların en başındaki gelen şey denetleme
Ya da
mekanizması
ne
ya.
bileyim, ya da ne bileyim büyük güzeldir mantığıyla yapılan 142 katlı gökdelenler filan. Yani abi ya 142 katlı gökdelen yapsan ne olur ya? Ne oluyor ki yani o gökdeleni yaptığın zaman? Hani atıyor mesela Roma'da, yine oradan örnek verelim. San Pietro'dan büyük bina yapmak yasak. Son 600 yıldır falan mı böyle yasak? Abi biz ne Galata Kulesi görünmüyor İstanbul'da baktığın zaman. Galata Kulesi görünmüyor. Ya da ne bileyim işte Süleymaniye görünmüyor. Ayasofya'yı göremiyorsun ki bunlar şehrin tepelerinde kurulmuş yerler. Her yer bina. Şehirde bir ya Kaan, hayvan hakları bile, hadi son olarak bunu anlatalım. Hayvan hakları bile şehirle alakalıdır. Şöyle ki biliyorsun şehirler gelişirken o insanların kıra çıkma, kırlara dolaşma isteği törpülenmiyor. Dolayısıyla şehirler içerisinde büyük parklar, park alanları mevcut. İşte mesela Bornova'da bir örnek verelim. Büyük park mesela, değil mi? Mükemmel bir park, ya da İzmir Kültür Park, işte fuar alanı gibi. Londra'da da bunun benzeri Hyde Park var.
New York'ta Central Park var.
Central Park var, aynen öyle. İşte Hyde Park'ta ismini unuttum bir hukukçu abimiz sincapları falan besliyor. Akşamları böyle işte 5-6 gibi yürüyüşe çıkıyor. Böyle. Sincaplar bundan böyle fındık mındık yiyor. Neyse bir ara bir dönem sincaplar adamı görünce kaçmaya başlıyor. İşte hayvanların yanına gelmez oluyor filan. Bunun nedenini merak ediyor babamız ve akşam gözlemeye başlıyor ne oluyor diye. Şehirdeki bazı restoran sahipleri sincapları yakalayıp işte biliyorsun orada sincap yeme kültürü İngilizlerin mutfağında vardır. Şey yapıyorlar, sincap avlıyorlar. Yani bir hukukçunun hayvan besleyememesi, yani o terapi içerisinde kendini var edememesi, bugün dünyada hayvan hakları dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani. O da şehirle alakalı. Ya yani bugün bizim bütün sorunlarımız ya da ne bileyim bütün anılarımız, bütün yaşamımız şehirle bağlantılı. İşte bazen Twitter'da falan yazıyorlar ya, bir fotoğraf koyuyorlar işte, bu kır evine beni kapatın 100 yıl çıkmam falan. Çıkamazsın abicim, 2 gün sonra kaçarsın oradan. Çünkü biz kaos seviyoruz. Şehir aslında bir kaos demektir. Şehir bir kakafoni demektir. Tarih boyunca bu böyleydi. Şehir kalabalıktır. İnsanın kalabalık içerisindeki mücadelesinin aslında bir temsilidir şehir. Yani dolayısıyla iğrenç bir şehirleşmenin içerisinde yaşayan biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu iğrençliğin ya uzun sürmemesini diliyorum ben.
Tek bir dileğim var. Bundan sonra yapılacak olan yapıların lütfen ses için izolasyon yapılması gerekiyor. Çünkü bu kadar yüksek şekilde insan topluluğunun yaşadığı bir yerde kişinin psikolojik sağlığı için, tamam mı? İnsanın psikolojik sağlığı için dışarıdan içeriye evine adım attığı zaman, mağarasına adım attığı anda dış dünyayla bağlantısının kesilmesi gerekiyor. Özellikle bu konuyla alakalı, şehirleşmeyle alakalı veya imarla alakalı olan kişilerin bu konuya vedilikle el atması gerekiyor. Çünkü dediğin gibi şehirlerde yaşamaya mecburuz. Yani Into the Wild izleyip gaza gelip ormana kamp atmaya gidip 3 gün sonra geri geliyoruz. Eyvallah. Ama bu dakikadan sonra şehirler haricinde yerleşim yerlerinde yaşamamız bizim için neredeyse imkansız. Yani o yüzden bu dakikadan sonra veyahut hani ya Laz müteahhitlere yol verin ya. Başkası yapsın ya. Ne şey var yani hani başka kimse yapamıyor mu yani hani? Hani kumdan da ev yapmasın kimse. Veya çirkin ev yapmasın. Çirkin ev yapmaya izin vermiyorum demesi gerekiyor bir devletin bence ya. Bu ne böyle demesi gerekiyor. Şuna
Ya
birazcık esneklik katın demesi gerekiyor ki insan...
ki 1900 depremi, 1999 depremini yaşamış, Elazığ, Van depremini, son İzmir depremini yaşamış bir deprem ülkesi olarak şehirciliğe bu kadar dikkat edilmemesi de gerçekten çok
Çok
ironik ya.
komik yani hani 99 depreminden sonra bütün yapılan yapıların, tamam mı? Hani çelik kazıklarla yerlere şey olması lazım. Yeni teknolojiler geliştirmemiz lazımdı. Ya benim şu an en büyük korkularımdan biri büyük İstanbul depremi geleceği zaman ki gelecek. Bunu biz görürüz, görmeyiz, bilemiyoruz orasını. Yani hani bu beklenen bir şey. Bu geldiği zaman yani bunca insanın hayatının bir bedeli olması gerekiyor ya. Hani bu bedel özür dileriz biz yanlış yaptık olmaması lazım. Veya 2 sene, 3 sene, 10 sene, 20 sene bu binaları yapanların hapiste olması yani şey olması gerekmiyor. Hani bu insanlar öldükten sonra bu binaları yapan insanların hapise girmesinin de aslında pek bir mantığı kalmıyor. Senin devlet olarak bu dakikadan sonra hazırlanman gerekiyor. Biz DASK vergisi veriyorduk mesela. DASK vergileri nereye gitti hacı? Yani çok siyasete giriyorum şu an ama hani eğer bir şehirleşme konuşuyorsak ve bu şehre en baştan beri bu kanunların ortaya çıkışıyla birlikte bu şehirlerde insanların düzgün yaşayabilmesi ve düzgünü geçtim can sağlıklarının korunabilmesi için bir şeylerin yapılması gerekiyor. Yani insan doğada da hayatta kalabiliriz fakat biz burada artık doğada hayatta kalma şansımızı da elimizden aldılar. Biliyor muyum? Biz artık buralara mecburuz ve burada yaşarken eğer bir devlet varsa biz başımızda ve biz buna sürekli para ödüyorsak abi yap artık ya. Yani estetik yani güzelleştir yani temellerini düzelttir. Eyvallah ondan sonra estetik olarak düzeltmen lazım. Çünkü insanlar o kadar çirkin yerlerde yaşıyorlar ki hani maalesef ki yaşıyorlar ki hani bu adamdan sağlıklı bir birey olmasını bekleyemezsin veya bu adamdan herhangi bir icatta bulunmasını veya topluma katkı sağlayabilmesini bekleyemezsin. Bu adam nasıl bir katkıda bulunsun? Yaşadığı yeri.
Evlerimiz bizi yansıtır yani sonuç olarak.
Tabii ya bu kadar çirkin olmaması gerekiyordu ya. Özellikle İstanbul'un bu kadar çirkin olmaması gerekiyordu. Hani
Ya
dünyanın en güzel
zaten kaç tane şehrimiz var ki, işte İstanbul, İzmir, Ankara, Adana,
Ankara. Ya hadi
Antalya.
Ankara'yı, İzmir'i falan bunları geçiyorum. Tamam mı? Hani geçiyorum ya.
Esas olanın iyi
Bırak
olması
ya.
lazım diyorsun.
Yani İstanbul bu kadar çirkin olmaması gerekiyordu.
Aynen öyle.
İnanılmaz. Yani çok inanılmaz bir olay. Ben hani bilmiyorum
E
da
tabii ki de
tarih bizi affetmeyecek yani. Hani Fatih Sultan
evet,
Mehmet
bu
gelse der diyecek ki bize ya diyeceksin ben yüzünüze tüküreyim ya.
evet
Fatih
bu
gelse bak bizim yüzümüze tükürür ya.
tabii ki de, yani şöyle bir şey var sonuçta, ihanet
Kellemizi
ettik.
uçurur ya.
İhanet
Valla
ettik.
kendimizi düşürür.
İhanet ettik demek de bitmiyor her şey.
Tabii. Öyle yani. Bilmiyorum. Ben sinirlendim yine.
Evet, Laf Azan'dan bu haftalık bu kadar.
Evet.
Rating metremiz tavana
Aha.
vurdu. Önümüzdeki hafta yine hiç planlamadığımız bir konuyla karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.